Ayrım 40.
Bir assubay komutuyla sebilhane bardakları gibi dizilip İstiklal Marşı'nı söyleyeceksiniz. Ve ben burada sizi dinleyerek kahkahalar atacağım kahrımdan. Öyle kahkahalar atacağım ki basurum patlayacak şiddetinden. Eski erlerden hiç kimse kalmamıştı komando bölüğünde. Cezaevinin geçmişini bilmeyen yenerler koğuşlardaki durumu şaşkınlıkla karşılıyorlardı. Tepedeki kulelerden beton bahçeleri seyreden nöbetçilerin bakışlarına kocaman bir soru işareti yerleşmişti. İlgilerini en çok kadınlar koğuşu ile direnişçi koğuşların bahçeleri çekiyordu. Bahçede don atlet gezen kalabalıkları gülümseyerek biraz da hoş bir hüzünle seyrediyorlardı. Voltadaki kadınları tepedeki kuleden seyreden bazı çapkın erler derin iç çekişlerle devriyelere şöyle diyorlardı. Lan şu kadınlar da elbise eylemine girselerdi ne güzel olurdu. Tek başıma gönüllü nöbet tutardım sabahtan akşama. Kadın olmasa bu dünyanın hali ne olurdu? Boku yerdik. Yanık sıla türküleri olmazdı. Kadınlar ve kadınlar koğuşu üzerine yapılan sohbetler asker ranzalarını şenlendirip duruyordu. Günde iki sayım, ayda üç arama ve kule nöbetlerinden dolayı kısa zamanda tüm kadınları tanımış oluyorlardı. Herkes birisini övüyordu sohbette. Vallahi tertip ne yalan söyleyeyim, Şehnaz'a bitiyorum ben. Karıda insanı hem meftun hem de mefta eden bir mal var ki uğruna muharebeler verilir. Ben bu kadar memleket gezdim de böyle afat bir yavru görmedim. Dikkat ettin mi bilmem, şeftali gibi dudak var zalımda. Eşek ne anlar hoşaftan? Sen karıdan anlamıyorsun oğlum. Şehnaz'ı övüyor bize. Ne var o yağ tulumunda? Karı dediğin Aylin gibi olur. Karı değil, yüz mumluk ampul sanki mübarek. Şaşarım ben. Böyle karıları dört duvar arasında solduran kafalara. Çıkar dağ doruğuna, aydınlansın dünya. Cahil olmayın, o koğuşun en güzel kızı Nülfer'dir. Körpe su perisi. Kuzu güzelliğine bürünmüş o kız. Bakışında kasatura eriten bir felaket var ki, anlamamak için gebermiş eşek olmak gerekiyor. Şehnaz'dan şaşmam ben. Yumuşacık, kaygan, kıvır kıvır, can eriği bir karı. Donunda bit olmaya bile razıyım vallahi. Bir dürbünümüz olsa da nöbetçi kulesinden karılar koğuşunun içini seyretsek. Dürbünü çevirdik mi pencereye, krallar gibi geçiririz iki saatlik nöbeti. Cezaevinde toplu isyan çıksa da karılar koğuşu bassa bizim koğuşu. Asker koğuşunda karıştır barıştır döneminin canlı, öfkeli, küfürlü, tartışmalı iklimi yoktu artık. Toplu dayaklar ortadan kalktığı için her an harekete hazır durumda beklemede söz konusu değildi. Bazen nizamiyede toplanan, görüşmek isteyip de elbise eyleminden dolayı görüşemeyen görüşçü kadınları, kızları sohbet konusu yapıyorlardı. Aşk, hasret ve ateşli tezkere arzusu egemendi asker koğuşuna. Revir odasının penceresinde yan odada bulunan direnişçi hastaya burnunu çeke çeke akıl veriyordu Tavas. Cehennemleri fethetmeye ant içmiş bir ateş kahramanı, tavşan gibi uyanık, kunduz gibi de kurnaz olmalıdır. Sakın aşırı sıcaklarda başlarını birbirinin kuyruk gölgesine sokan koyun sürüsüne dönmeyin. Hangi çağda yaşıyorsunuz? İnsanlık gezegenleri işgal ediyor. Güneş sisteminin ötesine yöneliyor. Topraktan hava ve su yaratacak. Bileşimini değiştirecek, uzay boşluğunun gezegenlere yerleşip krallar gibi yaşayacak. Tavası dinleyen direnişçi hasta, sezdirmeden için için gülüyor, arınır gibi oluyordu acılarından. Acıyı emen her şey azizdi. Bu nedenle tabii tabii diye onaylıyordu Tavası. Daha renkli, daha uzun, daha çılgın konuşması için. Grup şeflerine karşı uyanık olun. Şeytan şaşkınlık içindedir. Bin yıllık emperyalistler gibi rekabet ediyorlar. Bugüne bugün tabansınız siz. Uyanık olun. Şeflere karşı Azeroğullarına, Arap İbolara, Çilçillere, Tilki Şefiklere, Pırlanta Gözlere karşı uyanık olun. Seçimlerde demokrasiyi uygulamayın sakın. Sınıflı toplumun yadigarıdır bu demokrasi laneti. Her demokraside ince bir tezgah, acayip bir çapanoğlu madiği vardır. Demokrasi belasından kurtuluşuna bağlıdır insanlığın kurtuluşu. Doğal yöntemler uygulayın. Tarih okuyun. Aziz Gervais'in teorisini uygulayın. Ne güzel seçiyorlarmış hakimleri. Değirme bir masanın etrafında oturuyorlarmış adaylar. Hepsinin sakalları masaya değiyormuş. Bir bit bırakıyorlarmış masanın tam merkezine. Bit başlıyormuş masada voltalamaya. Hangi sakala tırmanırsa o hakim seçiliyormuş. Kulisleri, tezgahları, hırsları, abidik gubidik numaralarını yok eden naif bir yöntem. Alnını parmaklıklara dayayarak hırsla sıktı dişlerini. Yemekhanenin ortasına dizin masaları, masaların etrafında oturun 7'den 70'e. Çenelerinizi masalara dayayın. Koğuş temsilcisini seçecek bir bit ya da bir karınca bulun. Tam merkezine koyun masaların. Koğuşun ve direnişin kaderini tayin edecek tarihsel yürüyüşüne başlasın. Kimin çenesine tırmanırsa o olsun koğuş temsilcisi. Daha fazla dayanamadı direnişçi hasta. Koyverdi makaraları. Kendisini bile afallatan çılgın kahkahalarla çınlattı reviri. Ciddi sorunları konuşuyoruz, gülme, ne gülüyorsun diye bağırdı Tavas. İki güçlü yumruk indirdi demir parmaklıklara. Hasta sustu hemen. Sana gülmüyorum, çatıda çiftleşen serçelere gülüyorum diye güç bela zapt etti kendisini. Çatıya baktı Tavas. O anda hiç serçe yoktu çatıda. Öfkelendi, hızlı hızlı çekmeye başladı burnunu. Serçelerin çiftleşmesi kadar görkemli bir şey olamaz. Görkemli ve doğal şeylere gülünmez. Çiftleşmek yaşamın anlamıdır. Boğanın ineğe, koçun koyuna, horozun tavuğa, kısrağın aygıra aşkı, erkeğin kadına aşkı kadar aziz ve de lezizdir. Güzel ve doğal şeylere gülmek anlamamaktır. Her neyse, sonuç olarak şef zulmüne karşı çıkmanız gerekiyor. Serçelerin çiftleşmesine güleceğinize zulme karşı bayrak açsanıza. Kendi üzerindeki zulme karşı çıkamayan bir insan, halkın üzerindeki zulme hiç karşı çıkamaz. Çiftleşmek zulme karşı bir kavramdır aslında. İnsanlığın ilk çiftleşme hareketi, ilk kurtuluş hareketidir. Söylevini aniden kesti. İki kez öptü elindeki kitabı. Anlamsız, çarpılmış, çiğ bir ifadeyle gülümsedi. Umutsuzluğun korkunç, dayanılmaz ağırlığını duydu iman tahtasında. Tarih okuyun, tarih diye başladı yeniden. İskit kadınları Selvi, sedir ve ince sum ağacının kabuğunu bir güzel dövüyor, suyla karıştırdıktan sonra tenlerine sürüyorlardı. Hiç düşündün mü neden? Çiftleşmenin tadını koku rüzgarıyla katmerlendirmek için. İnsan soyunun çiftleşmek uğruna yapmayacağı şey yoktur. Anadolu'da pis kokulu bir adam otu var. Kökü adama benzeyen, şehvet kışkırtan bir ottur. Anadolu halkları tarih boyunca bu ota minnet duymuş, şükretmiş, hayır duaları okumuştur. Hiç düşündün mü bunun üzerinde? Neden sorusunu hiç sordun mu kendi kendine? Sormadın tabii. Sormadığın için de serçelerin mesai saatine gülüyorsun. Direnişçi hasta dinlemediği halde 2 saat durmadan konuştu Tavas. Sonunda 1-2 soru sordu. Cevap alamayınca hasta tuvaletteydi, dinlemediğini anladı. Hiç kimsenin kendisini dinlemediği, ciddiye almadığı, adam yerine koymadığı sanısına kapıldı. Nefretin ve tecritin yeryüzünü dipten doğruğa kadar işgal ettiğini düşündü. Direniş boğulmuş, iyilik ipe mi çekilmişti yoksa? Kırklara mı karışmıştı umut? O gün akşam karavanasını almadı Tavas. Şişedeki sütünü betona döktü. Ayağının altında ezdi bisküvileri. Okuduğu romanı 3 kez öpüp başına koyduktan sonra paramparça etti. 2 güçlü yumruk attı kendi suratına. Kafasını duvara vurmaya başladı güm güm. Kaşından sızan kanla doldu sağ gözü. Oturup sessiz sessiz ağladı biraz. Gözünden çenesine, boynuna ve göğsüne sızan kan allandırdı atletini. Kemire kemire parçaladı tahta kaşığı. Tükenmez kalemin ucuyla göğsünü çaprazlamasına parçaladı. Kalktı, güçlü tekmeler indirdi demir kapıya. Lağım fareleri diye bağırdı. Umudu ve dünyayı yok ettiniz. Kanımın kokusuyla zehirleyeceğim hepinizi. Çıkın deliklerinizden. Kapı mazgalını açan gardiyan, Tavas'ı kanlar içinde görünce ürperdi. Mazgalı kapatmadan koşup baş gardiyan ve nöbetçi müdür Duman Bey'e bildirdi durumu. Bir grup gardiyanla revir odasına gelen Duman Bey, ranzasına uzanıp kanlar yaralar bereler içinde parçaladığı romanın ufak bir parçasını okumaya çalışan Tavas'ı yakından inceledi. Döşemedeki kağıt parçalarına, saçılmış eşyalara, kırık kaleme ve duvardaki kan lekelerine baktı sessiz sessiz. Şaşırdı ne diyeceğini Duman Bey. Bir şeye ihtiyacın var mı Tavas? Dünya sizin olsun, beni yalnız bırakın yeter ki. Odamın düzenine de karışmayın. Tavas için geceleyin telefonla doktor çağıracak durumda değildi Duman Bey. Fazla konuşmadan terk etti revir odasını. 2 gün sonra Tavas'ı cezaevinden kimsenin bilmediği bir başka yere sevk ettiler. Koridordaki nöbetçi gardiyanların konuşmalarına rastlantı eseri kulak kabartan Tavas sevk edileceğini öğrendi. Kapı mazgalı açılıp da "Toparlan gidiyorsun" denildiğinde maslahatını çıkarıp revir odasına zevkle işedi. İşerken "Tarih beni sidiyle cezaevinin temelini çürüten kahraman olarak kaydedecek," diye bağırdı. Hızla derinleşiyordu koğuşlarda kriz. Elbise eyleminin geleceğine ilişkin önemli tartışmalar oluyordu. Öfkeden, sinirden damarlar şişiyor, nabızların vuruşu bakışları parlatıyordu. Görünüşte ağırbaşlı ve sabırlıydı herkes. 3-5 kişi hariç kuzu gibiydi görünüşte herkes. Ama herkesin sızlayan derinliğini gazap ve küfür kasırgası basmıştı. Küfürler ki en yontulmamışından en incesine, en efendicesine kadar. Her kafadan bir ses çıkıyor ve en çok da şu cümleler kullanılıyordu. Açık konuşalım, kıvırtmayalım şu beton kafeste. Müsaade et, lafım ağzımdan çıksın, ırzına geçme dilimin üzerinde. Dürüst ol, çarpıtma. Herkes içindeki gizli arzuyu açığa vursa sorun çözülecek. Lafı azap deresine sürme, niyetini söyle, niyetini. Kitle ikiye bölünmüştü. Diyet üzerinde yoğunlaşmıştı tartışma. Tilki Şefik'in sözcülüğünü yaptığı kitle, doktorun hastalara verdiği diyetten sadece hastaların yararlanması, hasta olmayanların yararlanmaması görüşünü savunuyordu. Arkadaşlar dürüst olalım diye çıkışıyordu Şefik sık sık. Doktor hastaya peynir, süt, bisküvi gibi yiyecekleri kapsayan bir diyet yazıyor. Hepimiz yüzümüz kızarmadan bu diyetten yararlanıyoruz. Oturup hasta arkadaşlarla birlikte yiyoruz. Ayıptır gerçekten. Bizlere kantin ambargosu uygulanıyor. İdarenin gözünde hırsız durumuna düşemeyiz. Bunlar sıkışıyorlar, kaçak yollara başvuruyorlar, hasta arkadaşlarının diyetinden yararlanıyorlar diyecekler. Direnişi hilelere başvurmadan dürüstçe yürütmeliyiz. Diyetlerden yararlanmamalıyız. Tayin edici olan irademizdir. Birkaç dilim peynire, 3-5 bisküviye itibar etmemeliyiz. Hatta biz diyoruz ki hastaların revire alınmasını sağlayalım. İçimizde kalırlarsa idare yine diyetten yararlanmasak bile bunlar diyetten yararlanıyorlar kuşkusuna kapılacak, hakkımızda spekülasyon yapacak. Arkadaşlar her şeyden önce kendimize karşı dürüst olmalıyız. Diyetten yararlanmak bilelim ki bizim için bir ideolojik kayıptır. Çirkin şeyler oluyor. Hasta olmadıkları halde sırf diyet almak için doktora kendilerini hasta gösterenler var. Kendimizi denetmeli, bu tip çirkinliklere artık son vermeliyiz. Çoğunluk Tilki Şefik'in görüşüne karşı çıkıyordu. Çoğunluğun sözcüleri şöyle konuşuyorlardı. Bizler hasta arkadaşların diyetlerinin yenilmesinden yana değiliz. Fazlalarının yenilmesinden yanayız. Çetin ve uzun süreli bir direnişteyiz. Junta bizi yarı çıplak, yarı aç bırakarak yenmeye çalışıyor. Direnişi sürdürmek esastır. En küçük imkanlardan dahi yararlanmalıyız. Junta insanlık dışı yöntemlere başvuruyor. Bizim diyet fazlalarını yememizi sorun yapmak doğru değildir. Bulduğumuzu giymeli, bulduğumuzu yemeliyiz. Ama direnişin ruhuyla çelişen yöntemlerle değil. Junta bizi aç bırakıyor. O halde biz dürüst davranmalı, aç kalmalıyız mı diyeceğiz? Hayır, diyetten artanları yiyeceğiz. Bizler gizli yollardan yiyecek temin etme olanağını bulsak temin ederiz. Ne var ki bulamıyoruz. Onların sakıncalı dediği kitapları koğuşlarda zulalıyoruz. Yarın gelip sorsalar bizlerde böyle kitaplar yoktur diyeceğiz. Ama bizler diyet fazlalarından yararlandığımızı gizlemiyoruz. Sorduklarında evet yararlanıyoruz diyoruz. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu birbirine karıştırmayalım. Diyet tartışmaları günlerce sürdü. Taraflar birbirlerini ikna edemediler. Sonunda Tilki Şefik'in taraftarları çoğunluğun aksine diyetten yararlanmamak kararına vardı. O günden sonra koğuşlarda ters bir durum ortaya çıktı. Diyet alanlar ve diyet fazlalıklarından yararlananlar yani çoğunluk, diyet almayanlar yani azınlık, diyet alanlar ve diyet fazlalıklarından yararlananlar ekmeğin yanında 3-5 parça peynir, bir bardak süt alabiliyorlardı. Diyet almayanlar ise kuru ekmeğe talim ediyorlardı. Diyetçiler kendi aralarında şöyle konuşuyorlardı. Bunların öfkeli bakışları altında birkaç dilim peynir zıkkımlanmak zoruma gidiyor. Vicdan azabı çekiyorum. Gerizekalılar neden inat ediyorlar? Neden bu olanaktan yararlanmıyorlar? Yediğimi sindiremiyorum. Vallahi ben peynirlerimi gayet rahat bir şekilde yutuyorum. Bunlar kafasızlıklarının cezasını çekiyorlar. Hastalarına ve zayıf bünyelilerine işkence çektiriyorlar. Sakat bir dürüstlük anlayışıyla bu konuda çoğunluğu takmıyorlar bile. Bunların kafasıyla hareket edersek hastalarımız daha da artar. Çözülmeler hızlanır, korkunç zorlanırız. Direniş zamana tahammül edemez. Kısa bir süre sonra çöker. Bunların bakışları altında yemek yemeyelim. Ayrı yerde yemek yemenin yollarını arayalım. Etiyopyalı açlar gibi kesiyorlar bizi. Rahatsız oluyorum doğrusu. Geçenlerde İsmail küfretti bizlere. Cevabını verecektim ama Lanet olsun dedim. Duymamazlıktan geldim. Bu işin bir çaresine bakmalıyız. Biz de diyet almasak nasıl olur acaba?
İyi olmaz. Direniş uzun süreli karakterini yitirir.
Antidiyetçilerin kendi aralarındaki konuşmalar biraz haşinceydi. Bunlarda vicdan olsa peynirleri gözümüzün içine baka baka lüp diye yutmazlar. Kullandıkları araçlarla boğazlıyorlar amaçlarını. Sahtekarlar.
Bunlar mı devrimci? İçine tüküreyim bunların devrimciliğinin. Yanlarında kuru ekmeğe talim ediyoruz. Utanmadan sütleri lıkır lıkır içiyorlar.
Diyetlerin fazlalarını yutunca ben de savunurum direnişin sürdürülmesini. Artık bu elbise eylemine bir son vermek gerekiyor. Bu soytarılara kalırsak daha 1-2 yıl sürdürürler. Şerefli bir yenilgiyle engellemek gerekiyor bozgunu.
Toplanıp bir durum değerlendirmesi yapmanın zamanı geldi artık. Bu direnişin yürümediği, adam harcama makinesi haline geldiği anlaşılmıştır artık.
Böyle konuşuyorsunuz ama bugünkü şartlarda direnişe son vermeyi savunamayız. Savunsak bile ikna edemeyiz çoğunluğu. Çoğunluğu ikna edemeyince de ayrılamayız direniş saflarından grup olarak.
Bu herifler diyet almasalardı direniş daha etkili olacaktı. Hastaların sayısı artacak, idare ve bakanlık daha çok zorlanacaktı. Ama adi herifler hesaplarını direnişi uzatmak üzerine kurmuşlar. Kısa vadede sonuç almaya yanaşmıyorlar bir türlü. Bu düğüm bir vuruşta çözülebilinir, bir büyük cesaretle.
Azınlığın ve çoğunluğun karşılıklı tartışmaları, suçlamaları, krizi daha da derinleştirdi. Çoğunluğun saflarındaki sivriler, azınlığı, direnişi sinsice baltalamakla suçladılar. Ufak tefek yumruklaşmalar oldu. Midesinde derin yaralar açılan, diş etleri kanayan ve basuru gittikçe şişen Hüsamettin'in bunalımı doruğuna erişti. Jileti alıp gece yarısı tuvalete gitti. Kesme kararındaydı her iki bileğini de. Çömeldi, tuvaletin kapısına dayadı alnını. Çenesinden döşemeye damlayan gözyaşlarına baktı. Nereden kaynaklandığı bilinmeyen parlak çığlıklarla dolup taştı içi.
Direnişimizin gözü pek, ödünsüz şahinsin sen Hüsamettin. Nasıl yaparsın bunu?
Kendini öldürmekle bir darbede sen mi vurmak istiyorsun bu direnişe?
Kendi karanlığını yok edebilecek bir insansın sen Hüsamettin.
Bayrağını çek göndere, çığlığınla parçala demiri.
Kaldır o jileti şah damarımızdan.
Güvercinlerin üveyişlerini, mırıltılarını, kanat çırpışlarını dinledi. Çatıya yuvalanan tüm güvercinlerin intihara karşı direnişe geçtiklerini sandı. Beyaz çiçek savranlarını andıran güvercin sürüleri canlandı gözlerinin önünde. Alnında ve yüreğinin üzerinde birer dev çelenge dönüştü bu güvercin sürüleri. Döndü, lağım deliğine attı jileti. Derin bir soluk aldı, ferahladı. Sevgilisi Bahar'ın ilk kez, kocaman, eflatun hareli, ışıl ışıl gülümseyen bakışlarıyla karşılaştı. Yatakhaneye gitti, ranzasına uzandı. Şafağa kadar dinledi güvercinlerin mırıltılarını.
A2'den C2'ye verilen mantar Yakup, krizin derinleşmesi için elinden geleni yapıyordu. Azınlığın bir an önce güçlenmesini, çoğunluk haline gelerek direnişe son vermesini istiyordu. Bazen de azınlığın direnişten hemen ayrılmasının çok daha iyi olacağını, geride kalanların moralmen çökeceğini ve birbirlerini yiyerek eylemi bitireceklerini hayal ediyordu. Bastır olan tilki Şefik, yüreğim senin nedir diye iç geçiriyor, kulisi yoğunlaştırıyor, çoğunluğu teşkil eden direnişçilerin içinde dimdik, kararlı, militan bir havayla ''Tilkinin adamlarını görüyor musunuz? Sinsice propaganda yapıyorlar direnişin aleyhinde. Elim ayağım titriyor sinirimden. Pes doğrusu. Tırnaklarımı yiyesim geliyor. Uyuyamıyorum arkadaş. Hayret ediyorum nasıl tahammül edebiliyorlar direnişçiler bu tip sinsiliklere. Çıldıracağım vallahi.''
Bir ara Yakup'u bir köşeye çekti pırlanta göz. ''İnancına ve kararlılığına bir diyeceğim yoktur Yakup.'' dedi. ''Konuşmalarına dikkat et ama. Ulu orta suçlamalar yapma. Sabırlı ol. Birliği parçalayacak davranışlardan uzak dur.''
Mantar Yakup'u iki kere ikaz etti Hüsamettin. ''Vazgeç insanları suçlamaktan, eteğindeki taşları boşalt!'' diye bağırdı. ''Kendi yenilgimizi kendimiz hazırlıyoruz.''
Yakup Hüsamettin'e saldıracaktı pırlanta göz araya girmese. Berraklığın yerini kargaşa, dirayetin yerini kararsızlık almıştı. Herkes Tilki Şefik'in grup toplantısından çıkacak sonuçları merak ediyordu. Bu toplantıdan çıkacak sonuçların elbise eyleminin kaderini belirleyeceği kanısındaydı birçok kişi. Birçoğu ise tek kişi kalıncaya kadar bu direnişin süreceğini savunuyordu. Kriz ve kargaşa egemendi yaşama.
''Yusuf, mahkemen var Yusuf, hazırlan!'' diye bağırdı kapı mazgalından nöbetçi gardiyan.
Hazırlanacak ne var sanki? Bir don, bir atlet işte, at çıkayım, dedi tantana. Kapı altında 5 jandarma, bir o kadar gardiyan ve Drej Davut bekliyordu tantanayı. Drej içinden, Allah'ın belasına çattık yine, diye mırıldandı. Tantana kaşlarını çatarak komandolara, gardiyanlara ve Drej'e baktı. Yine festival mi var, dedi. Drej zoraki bir gülümseyişle, bak açık konuşalım Yusuf, dedi. Seni mahkemeye götürmekle görevliyiz, böyle götüremeyiz. Böyle götürürsek yüzbaşı bize kök söktürür. Üstelik mahkemede don atletle seni duruşma salonuna almazlar. Şimdi gel seninle efendice anlaşalım. Beni dinle, tek tip elbiseyi giy, gelince çıkarır yine koğuşuna don atletle gidersin, tamam mı? Tamam değil, ben de bu halde gitmek istemiyorum. En iyisi bana altın üstlü bir eşofman getirin, giyip efendice gidelim. Dediğinizi yaparsam bana kök söktürür koğuş. Hayır, eşofman olmaz, yasaktır. Seni eşofmanla götüremeyiz. Tek tip giyeceksin. Bak çavuşum, ben bir direniş içindeyim. Bu direnişin prensiplerini çiğnemem. Onun için rica ediyorum, zorlamayın beni. Getirin eşofmanı, efendice giyip gideyim. Drej ciddileşerek kararlı bir ifadeyle, yani tek tipi giymemekte kararlısın öyle mi? Diye bağırdı. Evet, giymemekte kararlıyım. Giydirin şunu oğlum, diye emir verdi askerlerle gardiyanlara Drej. Askerler hemen çelmeleyerek tantanayı yere yatırdılar. Kollarından, başından bastırdılar. Gardiyanlar pantolonu tantananın bacaklarına geçirmek için uğraşıyorlardı. Çenesi yine açılmıştı tantananın. Bizim gibi halk çocuklarına zulmedenlerin sonu hayırlı değildir. Halk çocukları cuntacılara boyun eğmeyecektir. Kes ulan, zır zır etme hayvan herif, diye bağırdı ve bir tekme savurdu tantananın kalçasına Drej. Bu cezaevindeki halk çocuklarına tonlarca dayak attınız. Boyun eğdirebildiniz mi? Kes ulan, ikide bir halk çocuğu deyip durma hayvan. Sen halk çocuğusun da biz orospu çocuğu muyuz sanki? Biz de halk çocuğuyuz, hem halis halk çocuğu. Beni burada zorla giydiriyorsunuz ya, şunu unutmayın, benim adım Yusuf'tur. Ben bu elbiseyi giyerim, giyerim ama giydirenleri, giydirdiklerine pişman ederim. Şu anda giydirdiniz, zafer sizindir ama geçici zaferlere aldanmayın. Yusuf elbiseyi giymiş olarak ayağa kalktı, Drej'e baktı. Drej, oğlum yine bize Ali Cengiz numarası mı çekeceksin, dercesine sırıttı. Yusuf'un ellerini arkadan kelepçelediler. Apar topar arabaya attılar. Sağ kolundan ayrıca sıraya zincirlediler. Askerler gülümsüyordu. Gülümsemelere gülümsemeyle karşılık verdi Yusuf. Devran döner ki bu zincirleri utandırırız biz. Bu zincirleri zincirliklerine pişman ederiz. Şaşılaşırsınız şaşkınlığınızdan. Kes lan ötme, dedi komando eri. Tantananın sağında ve solunda birer er oturuyordu. Üç er ise karşısına kurulmuştu. Tantana adliye koridorlarında dimdik yürüdü. Aynı şekilde dimdik girdi duruşma salonuna. Karşısında birisi kadın, üç yargıç, bir savcı oturuyordu. Erler Yusuf'un kelepçesini açmayı unutmuşlardı. Ellerini arkandan indir oğlum. Dingo'nun ahırı değil burası, duruşma salonudur, diye ikaz etti mahkeme başkanı. İndiremem, indirmem mümkün değil. Dingo'nun ahırından geliyorum çünkü. Ne demek istiyorsun oğlum? İndir diyorum sana. Drej hemen araya girdi. Efendim, mahkum kelepçelidir, dedi. Açsana kelepçesini oğlum. Kelepçeli duruşma adetini de sen mi getireceksin, diye iki yana salladı başını. Efendim, kelepçe mahkumun bazı şeyler yapmasını engelliyor. Böyle kalırsa güvenlik açısından daha iyi olur.